Adnan Acar Pasajı. Demir Özlü, Kanal Kentlerinde, Berlin ve Amsterdam, Günce, Sel Yayıncılık. 8 Ekim, İnsanlar artık mektuplaşmıyorlar. Mektup yazmak, mektup almak kültürünün ortadan kalkıyor olmasıyla da kendilerinden neler kaybettikleri üzerine düşünmüyorlar. Haberleşmenin taşınabilir telefona indirgenmesi insanlarda panik bunaltısı adı verilen bir hastalığı kışkırtıyor. Bir yandan bu iletişim biçimi konuşma uzadıkça ödenecek parayı da arttırıyor. Yazılan mektubun istenildiği kadar etraflıca olması, iç dökmenin geniş olanakları, duyguların yazıya dökülmesi, iletişim açısından ne kadar da önemliydi. Hem de bir çeşit psikanalizdi. Mektup yazdığında kişi hem bir şey yapmış oluyordu. Mektup küçük bir yapıttır da. Taşınabilir telefonla insana sürekli olarak sevinç verici haberler gelmiyor ki. E-mail ise peep şovlarda çıplak kadın seyretmeye benziyor. Dokunamazsınız ve perde biraz sonra iner. Gene de bu hızlı iletişime, insana sıkılmak için pek çok boş vakit bıraktığı ya da kendine bağımlı yaparak bütün vakitlerini elinden aldığı için sevinmeli miyiz? Sanırım asıl önemlisi bir mektup edebiyatının var olduğuydu. Yazının geniş alanlarından biri. Mektup edebiyatı da bütün bütüne ölecek gibi. Yazdığı mektuplar yazınsal değer taşımasa da, yazanın elinde kalsa da, aldığı karşılıklarla da mektup, şu geçici yaşam içinde insanlar için bir geçmiş, bir tarih yaratıyordu. Bir öznel tarih birikimiydi bu. İnsanın kendi tarihi. Bugünkü modern araçlarla bu tarih uçup gidiyor. Yazılı kültüre geçmiş ülkelerde mektuba verilmiş olan değer, mektupların saklanması boşuna değil. Bu yeni iletişim geriye örneğin Nietzsche'nin müzik alanında Peter Gast'a yazmış olduğu mektuplar gibi bir yapıt bırakabilir mi geriye? Türk insanı zaten küçük, çok küçük ayrıksılar dışında yazılı kültüre geçmiş değildi. Onun için şimdi herkesin cep telefonu var. Sadece iş adamlarının değil, yoğun ilişkiler içinde olmak için can atıyor insanlar. Oysa ruh dinginliği çok yoğun olmayan ilişkiler alanındadır. Baudrillard'ın Türkçe'ye çevrilmiş bir konuşmasında söylediği gibi, insanlar sömürülmek için can atıyorlar. Sadece maddi sömürüye değil, duyguların da sömürülmesine. Rahatladım. Berlin'e bu mahallelerdeki yaşama, üçüncü kattaki arka bahçeye bakan apartman dairesine alışmış hissediyorum kendimi. Salona, yatak odasına, yatak odasının önündeki balkona güneş vurduğu saatlerde iç rahatlığı, mutluluğa benzer bir duygu gelip buluyor beni. Bu deftere birkaç gün önce notlar alırken, yazıp durmayı sürdürmekte, ölüm döşeğinde bile kalemi elinden bırakmayan yazarlara, çizerlere özendiğimi yazmıştım. Naif bir düşünce değil mi bu? Elbette bu tavır etkileyici bir tavırdır. Hem imge olarak güzeldi, hem de alçak gönüllülük görüntüsü veriyordu. Hayır, başka bir şey daha var. İçinden şiddetle yükselen düşünceleri de ortaya dökmek isteği. Örneğin Latrimon'u unutmamak gerekli. İnsanın ne kan içici bir varlık olduğunu tekrar tekrar yazarken, kendi kahramanını da o eğretilemeler anaforunda en abartılı biçimde gösteriyordu. O kahraman sanki kendisiydi de. Tamamen paradoksal bir durum. O vahşi sahneleri yazarken, kara mizah, abartı, eğretileme yoluyla haykırdığı, hümanizmin ta kendisiydi. Yeryüzü yığınla kan içici, vurdum duymaz ve budalayla doluysa eğer, yüzüne vurmalı bunu insanların. Yazarak perişan etmeli onları. İsterse onlar hiçbir şey anlamayıp yollarına devam etsinler. Takvim defterime de yazdığım kızımın telefonundan başka bir telefon gelmedi. Yarın Frankfurt'a gideceğim. Olacak olan bu. Yığınla telefon mu bekliyorum? Hayır, yığınla değil. Birkaç tane telefon darbesi. Kimse telefon etmedi. Çeşitli mutsuzlukların, stresin, sinirlilik hallerinin, eskiden bunaltı da denirdi buna, nedeni bu. İnsanlar birbirlerini arayabilecek güçleri bulamıyorlar kendilerinde. Canlı, yaşamla dolu koşullar içinde değiller. hepsine kutlu olsun. Bunun farkında olmayanlar, bu duruma baş kaldırmayanlar daha da beter olurlar dilerim ki. Onlara mutsuzluklar dilemekten başka çare yok. Yaşamları daha yalnızlıkla dolu, daha da biçimsel olsun. Kendi kuyularının daha da derinliklerine yuvarlanacaklarını umarım. Eskiden savaşların yarattığı, göçlere neden olan, örneğin babaannemin genç bir insan olduğu dönemleri, 1913 yılı çevresini düşünüyorum. Kargaşaların gerçekleştirdiği zorluklarla mutsuzlukları, şimdi evinizde seyrettiğiniz televizyon programlarıyla kitle iletişim araçları yaratıyor. Yaydıkları görüntüler içinde odanıza kadar giren, mutluluk verici olanlar o kadar az ki. Bu satırları yazarken geniş yüzeyli masanın bir kenarında duran Marlene Dietrich'in bir fotoğrafına bakıyorum da onun pek çok acılar çekmiş olduğunu sezer gibi oluyorum. Geçmişin imgeleri, günümüzün imgeleri hesaplanarak, düşünülerek sunulan imgeler. Bunların arasında güzelliğiyle mutluluğu çağrıştıranlar var. İnsana yaşama gücü verenler, kanını harekete getirenler. İçinde yaşadığımız dünya, bütün vitrinlerinde en güzel imgelerle portreleri gösteriyor bize. Ama yarattığı doyumsuzlukla acı veriyor. Akşam üzerinin hüznü, geceden bir şeyler bekleyen iç kıpırdanışlar, mutluluk çağrışımları. Ama gece mutluluktur. Kadınlar elbette bu erkek olmayan ama bir ölçüde erkek imgesi veren görünüşü sevecekler. Çünkü o bir erkekten daha güzel. İstenildiği kadar iyi hazırlansın. Okunacak metin alabildiğine iyi olsun. Yazarı tarafından yapılacak okumanın, bu para değişimleri, bomba geliştirimleri, savaş çığlıkları karşısında hiç de önemi kalmadı. Eğer sadece bu çağa küfür yağdırmıyorsa. Edebiyat, yazı bugün dünyaya meydan okuyamıyor. Bu defter kapandı. Ama başka bir defter açılmadı. Şimdi başımızın çok üzerinde uğuldayıp duran para değişimiyle bombardıman tehditleri. İnsan gerçeği tehdit altındadır. Ne mutlu ki bu başlık altında bir yazı yazabildim. Jean-Paul Sartre'la Lucien Goldman da bu gerçeği çok önceden söylediler. Koşullar biraz daha farklı olsa da. Gene ne mutlu bana ki bu iki insanı kişisel olarak çok yakından görebildim. Diyeceğim yaşadıklarının tanığıyım. İnsanların ilişki kurabildikleri yerler, dünyanın kuşkusuz en güzel yerleridir. Bunu İskandinavya'da kapalı kapılar arkasında, sessizlikte, yüz yüze de yaşadıktan sonra daha iyi anladım. 1996 yılının son günlerinde gördüğüm New York, bende bu duyguyu yarattı. İnsanlar arası ilişki olanakları her taraftan insanın üzerine akıyor gibiydi. New York kozmopolitti. Orada çok da Yahudi vardı. 1962 yılındaki Paris, insan ilişkileri panayırıydı. O haliyle kalmış mıdır bilmiyorum. Öğrenci lokalleri, kahvelere akın eden, yaşamak isteyen, yaşayan insanlar, yayılıp duran kültür, toplumsal mücadele, savaşa karşı başkaldırı ve benzeri. Stockholm'de, Berlin'de bu yok. Çünkü buralar protestan şehirler. Fakat en az insan ilişkileri içinde de yaşasa, insan Berlin'i seviyor. İnsanı rahat ettiren bir iklim, hakiki bir kent, ölçüleri çok iyi düzenlenmiş yapılar, bulvarlarını, sokaklarını çevreleyen koca koca ağaçlar var burada. Berlin'de insan gerçekten uzaklaşmamış, maketleşmemiş bir sahnede dolaşıyor. Fakat 2001 yılı Mayıs ayında New York'a 3 gün için gittiğimde, Amsterdam Avenue'nun kıyısındaki lokantalardan birine, büyük oğlumun öğretmeniyle, onun kız arkadaşıyla yemek yerken sormuştum. New York'ta insanların yüzleri gülüyor. Herkes memnun sanırım. Bu bir yanılsama, diye karşılık vermişti kız. Adnan Acar Pasajı. Ayakkabı kurusu. Bilir, elemanlar meşgul etmez. Kolay varıyor.